Ayrım 15, sayfa 183. Caddebostan'ın deniz kenarındaki yürüyüş parkurunda ağır ağır ilerliyorduk. Narin parmaklı, yumuşacık elini koluma sokmuştu. Sokulgan, candan ve mutluydu. Onun havası bana da sirayet etmişti. O an kendimi dünyanın en bahtiyar erkeği addediyordum. Zaman zaman yanımızdan geçen insanlar yadırgayarak bize bakıyorlardı. Ne düşündüklerini çok iyi tahmin edebiliyordum. Baba kız ya da iki yakın akraba olmadığımız hareketlerimizden belliydi. Gözlerimizde mutluluğun oluşturduğu ifade ancak birbirini seven iki aşıkta bulunabilirdi. Hiç kimseyi umursamıyordum. Ama aramıza mesafe koyan yine Gül oluyordu. Koluma girmekten zevk duyduğu halde ne zaman elini tutsam ve el ele yürümeye başlasak hemen uygun bir bahane yaratarak yine koluma giriyordu. Bir ara gülümseyerek sordum. "Elini tutmamdan utanıyor musun?" dedim. "Hayatım bir gören olabilir. Tanıdık birine rastlayabiliriz. Nasıl açıklayabiliriz sonra durumu?" Omuz silktim. "Sevgiliyiz deriz," diye fısıldadım. "Olmaz. Sonra el alem ne düşünür hakkımızda?" "Demek beraberliğimizden gocunuyorsun." "Hayır, o anlamda değil. Fakat..." "Öyleyse ne?" "Yapma Orhan, anlayışlı ol biraz lütfen. Bu konuda olamıyorum. Herkesin seni sevgilim olarak görmesini istiyorum." "İyi de sen babamdan bile yaşlısın." "Ama beni seviyorsun, değil mi?" Gül'ün gözleri ışıldadı. "Evet, seviyorum," diye mırıldandı. "Ne fark eder o zaman? Babandan bile büyük olmam neyi değiştirir? Önemli olan beni sevebilmen. Bu hissi yaşadığın sürece dünya umurumda değil." Sırf gönlümü almak, hatırımı kırmamak için uzanıp elimi tuttu. Bunu isteyerek yapmadığına emindim. Koca bir ahmaktım ben. Bu kızın hakkını teslim edemiyordum. Aslında her türlü fedakarlığı yapan oydu. Benim gibi yaşlı bir adamın saplantılarına katlanması bile bir nimetti. Daha ne isteyebilirdim ki? Fasit bir dairenin içine sıkışıp kaldığımı, beynimdeki kıskançlık duygularını yıkamadığımı, yaşım geçtiği için bende ne bulduğunu sorup hep aynı minvalde kendimle boğuşup duruyordum. Ne kendimi ne de düşüncelerimi yineleyemiyordum. Onunla tanıştığımdan beri aynı şeyleri mesele ediyor, maraza çıkarıyordum. Kız bakıp sıkılsa yeriydi. Biraz daha yürüdük. Bu kez ben onun elini bıraktım. Gri bulutların olduğu ufku işaret ettim. "Yağmur gelecek galiba," diye fısıldadım. Az ilerimizde boş banklar vardı. "Biraz oturmak ister misin?" dedi. "Neden? Yoruldun mu?" diye sordum. "Hayır, belki sen yorulmuşsundur," diye düşündüm. Acı bir şekilde gülümsedim. "Yaşlı olduğum için böyle düşünüyorsun, değil mi?" "Hayır, kaç defa söyledim sana. Birlikteyken seni hiç yaşlı bulmuyorum. Akranım, yaşıtın bir sevgili gibi görüyorum seni. O halde benle evlen. Neden evlenmek istemiyorsun?" İçini çekti. "Orhan, yine başlama. Bu konuyu konuştuk. İmkansızlığını anlattım sana. Niye ikide bir aynı konuya dönüyorsun kuzum? Gerçek hoşumuza gitmese de gerçektir. Değiştiremeyiz." Daha fazla ısrar etmeden kestim. "Doğrusu haklısın. Bırak şimdi bunları. Prensip neydi?" "Sadece gününü yaşamak. Her şeyi o güne sığdırmak. Çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz." "Aynen öyle. Yaşadıklarımızı da zehir etme. Ayrıca bunu yapmayı da çok iyi beceriyorsun doğrusu," diye serzenişte bulundu. Civardaki boş bir banka oturduk. İyice sokulup koluma girdi. "Seni seviyorum," diye fısıldadı. "Daha ne istiyorsun? 20 yaşındaki fıkır fıkır bir kızın sevgisi sana yetmiyor mu?" "Yetmiyor nar tanem," diye fısıldadım kulağına. "Daha fazlasını istiyorum." "Biliyorum hayatım, ama işin başında bunu kabul ettin. Sana şart olarak ileri sürmüştüm." İçimi çekip, "Konuyu değiştirelim mi?" diye sordum. "Çok iyi olur," dedi. Yağmur getireceği belli olan koyu gri bulutlar ufku tamamen kaplamıştı. "Sanırım yağmur yağacak," diye mırıldandım. "Öyle görünüyor. Eve dönelim mi?" Çocuksu rahatlığıyla dudak büktü. "Eve dönmek istemiyorum," dedi. "Ne yapalım peki?" "Sinemaya gidelim mi? Hem karanlıkta elimi tutmanın da sakıncası olmaz." Kendimi tutamayarak güldüm. "Gül, anlamıyor musun hala? Ben artık el ele sevgilisiyle film seyredecek yaşı çoktan geçtim. Başka şeyler istiyorum." "Hınzır, az önce elimi tutarak yürümek isteyen sen değil miydin? Ne çabuk unuttun? Sen de az hain değilsin hani. Madem ki daha fazlasına izin vermiyorsun, niye beni kahretmek için o numaralara başvuruyorsun? Dün gece az kaldı beni çıldırtacaktın." Ne olmuş yani? Şikayetçi misin? Senin yaşındaki kaç erkek müstesna güzelliğimi doyasıya seyredebilirdi? Hem seyirle de kalmadın. Hududu alabildiğine zorladın. Daha ne istiyorsun?" "Dedim ya, yetmiyor artık." Bir an gözleri dalar gibi oldu. Hatta nemlendi. "Benim istemediğimi mi sanıyorsun?" diye fısıldadı kulağıma. "Şu halde," dedim. "Kim bilir? Geleceğin ne getireceği hiç belli olmaz. Yavaş yavaş banktan kalktık. Onu sinemaya götürecektim. Film tercihini o yaptı. Romantik bir salon komedisiydi. Filmi seyretmekten çok yan gözle onu seyrediyordum. Nar tanem yanındaki varlığımı unutmuş, tamamıyla kendini filme vermişti. Kah gülüyor, kah gözleri yaşarıyordu. Sanal dünyadaki anlatımdan bile ne kadar kolay etkilendiğini bir kere daha görmüştüm bu vesileyle. Sinemadan çıkınca bir taksiye atlayıp eve döndük. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu dışarıda. Eyvah diye mırıldanıp duruyordu. Yağmuru hesaba katmadığını, bu kılıkta yarın işe nasıl gireceğini düşünüyordu. Yüreğim el vermedi. Hadi dedim. Çıkalım da sana bir trenç kot, şemsiye, çizme falan alalım. Yadırgayarak yüzüme baktı. Olmaz dedi. Ne gereği var? Zaten bana çok şey aldın. Hiç önemli değil. Buna biraz da ben sebep oldum. Benimle Ankara'ya gelmek istemeseydin, bunlar başına gelmezdi. Ayrıca sana bir şeyler almak hoşuma gidiyor. Gözleri sevinçle ışıldadı. Dedim ya, Gül benim için hala haşarı bir çocuk gibiydi. Her çocuk gibi de yeni bir şeylere sahip olmak onu sevindiriyordu. Yarım ağız, peki öyleyse dedi. Yağmura aldırmadan alışverişe çıkmış, karanlık basarken elimizde bir yığın poşetlerle geri dönmüştük. Keyfimiz yerindeydi. Evde alelacele bir şeyler hazırlayıp yemiş, sonra bir şişe beyaz şarap açarak televizyonun karşısına geçmiştik. Gül öyle neşeliydi ki, o kendine has yumuşaklığı ve sokulganlığıyla hemen yanıma oturmuş, başını omzuma dayamış, sanki yeni evli bir çiftin arzulu rahatlığıyla bütün canlılığını ruhuma sindirmişti. Omzundan kavramış, saçlarını öpüyordum. Bu anın ömrümün sonuna kadar sürmesini istedim. Bir anlamda bütün sızlanmalarımın, şikayetlerimin ne kadar manasız olduğunu kabul etmeliydim. Tanrı ahir ömrümde bana pek çok yaşıtıma vermediği bir şans, fırsat tanımıştı. Evimin koltuğunda 20 yaşındaki dünyalar güzeli bir kızla aşk oyunu oynuyor, mutlu dakikalar yaşıyordum. Daha fazlasını istemek nankörlük olmalıydı. Pek muhteris bir insan da sayılmazdım ama galiba insanoğlunun doğası itibariyle hak ettiğimle yetinmeyip daha da fazlasını arzuluyordum. Anlattığım hikayenin buraya kadarki kısmını yaşlı adamın pek de tasvip görmeyen hezeyanları olarak değerlendirebilirsiniz. Buna itirazım olamaz. Belki de Gül'e duyduğum hisleri bir aşktan öte yaşıma, mevkiime, statüme uygun düşmeyen salt cinsi heyecanlar, yaşı geçmiş bir erkeğin tefessüh etmiş eğilimleri olarak görmeniz de mümkündür. Hiç önemli değil. Benim burada vurgulamak istediğim nokta, kaderimi çizen olayların inanılmaz bir hızla üst üste gelmesidir. Bazen insan şansın tam kendisine güldüğünü sandığı anda hiç beklenmedik olaylarla yüz yüze gelip yaşamın olumsuz çalkantılarına kapılarak beklemediği yönlere savrulabiliyormuş. Gül'ün varlığı bana bunu da öğretecekti. Telefon çaldığında Gül'le televizyon seyrediyorduk. Kedi uysallığında kucağıma uzanmıştı ama hiç rahat durmuyordu. Bir yandan diziyi seyrederken bir yandan da beni baştan çıkaracak, kanımı kaynatacak hareketlerde bulunuyordu. Ya ayaklarına bakmamı istiyor, ya eteklerini kalçalarına kadar çekiyor, ya da dolgun göğüslerini bedenime yaslıyordu. Sonra da göz kırpıyordu. Erken olgunlaşmış bir dişiydi sanki. Aklı fikri cinselliğinde ve cazibesiyle beni etkilemekteydi. Telefon çalınca açıp kulağıma götürdüm. Arayan Zeki Haydar'dı. 30 yıllık meslektaşım. Bir zamanlar Madrid Büyükelçiliği'nde beraber çalışmıştık. Fazla bir samimiyetim yoktu. Daha doğrusu sonraki tayinlerimizde pek bir araya gelememiştik. Tabii o da çoktan emekli olmuştu. Hatırladığım kadarıyla bütün ailesi hariciyeciydi zaten. Aklımda yanlış kalmadıysa bir kızı ve bir oğlu vardı. Ve onlarla baba mesleğine intisap etmişlerdi. Yine yanlış hatırlamıyorsam kızının bir ara Hindistan'da görev aldığını duymuştum. Hal hatır soruştan sonra Zeki Haydar konuya girdi. 1975 ile 1985 yılları arasında Madrid'de görev yapmış halen hayatta olan arkadaşları aileleriyle birlikte bir araya getirip felekten bir gece çalmak ve eski anıları yad etmek için özel bir buluşma tertiplemişti. Eşimle beraber gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Karımı yıllar önce kaybettiğimi tam söylemeye hazırlandığım anda durakladım. Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Bir dakika, bunu bir de hanıma sorayım dedim. O ana kadar gelen telefonu pek can kulağıyla dinlemeyen Gül'e, hanıma sorayım lafı üzerine garip garip yüzüme bakmıştı. Kısık sesle Gül'e dönüp sordum. Benimle özel bir davete gelir misin dedim. Ne daveti diye sordu. Eski meslektaşların iştirak edeceği bir toplantı işte. Madrid grubunun. Pek bir şey anlamamıştı. Nasıl yani diye mırıldandı. Canım anla. Eskiden belirli tarihlerde Madrid'de çalışan hariciyecilerle yeniden bir araya geleceğiz. Sen de benimle gelir misin? Sanırım teklifi pek hoşuna gitmemişti. Bir yığın yaşı ilerlemiş yaşlı adamın arasında ne yapacağını düşünüyor olmalıydı. Nerede toplanılacak diye sordu. Bilmiyorum, daha sormadım. Sen sadece iştirak etmek isteyip istemediğini söyle. Hayatım, benim orada ne işim olabilir? Kimseyi tanımam. Hem arkadaşlarına beni hangi sıfatla takdim edeceksin? Zevkle gülümsedim. Karım sıfatıyla dedim. Gözleri irileşerek, şaşırdın mı sen? Olur mu hiç öyle şey diye mırıldandı. Neden olmasın? Benimle asla evlenmeyeceğini biliyorum. Hiç olmazsa hayatımda bir gece seni mensup olduğum topluluğa hayat arkadaşım diye takdim edeyim. Senin açından hiçbir sakıncası yok. Nasıl olsa o insanları bir daha hiç görmeyeceksin. Saçma diye söylendi Gül. Çok da anlamsız. Ben kendimden çok seni düşündüm. Aramızdaki yaş farkını biliyorsun. Sonra arkadaşların ne der? Kızı yaşında biriyle evlenmiş diye arkandan alay etmezler mi? Sen beni düşünme. O mecliste seni karım diye tanıtmak bana sadece gurur ve onur verir, nar tanem. Ayrıca ne düşündükleri umurumda bile değil. Gül hayretle yüzüme bakmaya devam etti. Ciddi misin sen? O toplantıya eşin olarak katılmamı sahiden istiyor musun? Şaka yapan bir halin var mı diye sordum. Önce kumandayla televizyonu kapattı. Hafifçe geri yaslanıp beni incelemeye, niyetimin ciddi olup olmadığını anlamaya çalıştı. Orhan, bu çok garip bir istek değil mi? Ya senin evli olmadığını bilen biri çıkarsa, ikimiz de zor durumda kalmaz mıyız? Merak etme, onlarla yıllardır bir araya gelip konuşmadık. Toplantıyı organize eden Zeki Haydar bile eşimin vefatından haberdar değil. Hem olsa ne fark eder, yeniden evlenmiş olamaz mıyım? Nüfus kayıtlarımı mı inceleyecekler? Dudaklarını büzdü. Düşünceli bir şekilde sen bilirsin dedi. Bu onayladığının işaretiydi. Tekrar telefona dönüp Zeki Haydar'a davete icabet edeceğimizi bildirdim. Toplantının yeri ve zamanı hakkında bilgiler aldıktan ve teşekkür ettikten sonra da telefonu kapattım. Keyfimden yerimde duramıyordum. Kadehime beyaz şaraptan biraz daha doldurdum. Sevgilim bendeki değişikliği izliyordu. Nihayet dayanamayıp sordu. O topluluğa beni karın olarak takdim etmen seni çok mu mutlu edecek? Gözlerim ışıldadı. Şüphen mi var diye fısıldadım. O gece hayatımın en mutlu gecesi olacak. Tabii bir gece de olsa orada seni gerçekten eşim gibi hayal edeceğim. Gururlanacağım. Zira güzelliğinle herkesi tesir edip büyüleyeceksin. Arkadaşlarım vay be, bizim Orhan ne şanslı adammış yahu diye haset edecekler. Durmuş durmuş sonra turnayı tal gözünden vurmuş diyecekler. Sonunda Gül de gülümsedi. Bu çılgınlığı yapacak kadar çok mu seviyorsun beni diye sordu. Şaraptan bir yudum alıp sevgilimi kendime doğru çekerken evet diye fısıldadım. Ne zaman bu toplantı? Önümüzdeki cumartesi akşamı. Gül birkaç saniye düşündü. Ne giymemi istersin dedi. Orası kolay. Yalnız güzelliğinle değil. Tabii ki kılık kıyafetinle de bütün dikkatleri üzerine çekmeni isterim diye fısıldadım. Sevgilim de ısınıyordu bu fikre. O davet hakkındaki olumsuz tutumu yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Ne de olsa bir kadındı. Daha şimdiden o gece ne giyeceğini düşünüyordu. Oysa o davete onu götürmekle başıma ne büyük bir iş açtığımı bilsem hiç teklif eder miydim? O geceden sonra hayatım kararacak, yaşamım sönecekti. Haftayı sakin geçirdik. Gül'le kararlaştırmıştık. Cumartesi sabahı karşı yakada buluşacak, sevgilime uygun bir elbise, çanta, papuç ve aksesuar alacaktık. Gül seçimi tamamen bana bırakacaktı. Sen neyi münasip görüyorsan onları seçeriz demişti. Yerimde duramıyordum. Bir gecelik bile olsa onu karım olarak çevremde lanse etmek Gül'ün dediği gibi saçma ve anlamsızdı. Ama o gecenin bana vereceği mutluluğa paha biçilemezdi. Aslında kendimi aldattığımın farkındaydım kuşkusuz. Fakat buna değerdi. Nihayet cumartesi geldi. Sevgilimle buluşup alışverişe çıktık. Tepeden tırnağa donattım onu. Gül'e en çok yakışan siyah dekolteli bir elbise aldık. Denerken bile bir içim su olmuştu. Siyah renk onu biraz yaşlı gösterse de gençliği bunu kapatıyordu. Uzun saçlarını topuz yapmasını istemiştim. Böylece o nefis kuğu misali boynu bütün ihtişamıyla ortaya çıkıyordu. Alışverişten sonra eve dönerken Gül'ü kuaföre bıraktım. Toplantı Zeki Haydar'ın Levent'teki evinde yapılacaktı. Kuaförden dönmesini beklerken yeni bir damat gibi heyecanlıydım. Gül geldiğinde nefesim kesiliyordu. Gerçekten nefis olmuştu. Ayrıca manikür pedikür yaptırmış, makyajını da orada tamamlamıştı. Trafiği de hesaba katarak giyinmeye başladık. Malum erkekler daha çabuk hazırlanırlar. Gül'ün dönüşünü beklerken duşumu almıştım. Beyaz bir gömlek, ipek kravat ve koyu renk elbiselerimden birini giydim. Aynada eşkalime baktığımda kendimi beğenmiştim doğrusu. Ne yaparsam yapayım onun yanında yaşlılığımı gizleyemiyordum kuşkusuz. Ama yine de havalı bir adam olmuştum. Gül aynanın karşısında çok oyalandı. Ama hiç yakınmadım. Onu seyretmekten büyük haz duyuyordum. Gerçekten karı koca olsak Bu müthiş çekici ve davetkar görünüm karşısında toplantıyı boş verir, onu yatağa sevişmek için sürüklerdim. Gül'le hakikaten gurur duyuyordum. İnsanın böyle bir kadına sahip olması ancak mutluluk vesilesi addedilebilirdi. Bu gece Gül karımdı. En azından oynadığımız bu oyuna yürekten inanıyordum. Oysa tıpkı masaldaki gibi saat gece yarısı olduğunda her şey sona erecekti. Yeniden gerçek yaşantımıza dönecektik. Ayrım 15 sonu.